Ayrım 17, sayfa 235. Regium'da kış, birinci kısım. Kış geldi, hem de eşi benzeri olmayan sertlikte bir kış. Öyle ki kölelerin birçoğu, Güneyliler, Afrikalılar ve Mısırlılar, sıcak toprakların ve hararetten bozlaşmış göklerin insanları mahvoldu. Kadeşli Gershom ardı arkası gelmez ayazlar ve şimdi Messina boğazına aşağı çınlayan bıçak gibi keskin rüzgarlarda lejyonunun eridiğini görüyordu. Ve kendisi de uyanıp yanındaki Judith'in nefes sesini işittiği bir gece öksürürken kan tükürmeye başladı. Kış, ya sonra? Nereye, hangi tarafa? Regium'da kuşatılmış, kapana kıstırılmışlardı. Zira Crassus'un lejyonları yarımadanın enine, boydan boya, özgür lejyonların İtalya'nın diğer bölgelerine geçişini engellemek ve onları aç bırakıp teslim olmaya zorlamak üzere bir duvar örmeye ve bir hendek kazmaya koyulmuşlardı. Zayıf Crassus her çiftlikten belli miktarlarda toplanmış, kuzeyin madenlerinden getirilmiş, hatta kaderin garip bir cilvesi Sicilya'dan gemilere doldurularak taşınmış gruplardan oluşma büyük köle kalabalıklarını Kalabriya'nın aşağısında yoğun bir çalışmaya koşmuştu. Romalı lejyonerlerin kırbaçları ve bağıra çağıra verdikleri emirleri altında harıl harıl işleyen binlerce köle arkadaşlarına karşı duvar dikiyor, onları erzak ve diğer malzemenin şimdiden çok azaldığı Regium'a kapatıyordu. Fakat bu durum köle ordusunu kısa sürede alışılmadık bir bağlılık ve amaç birliği içine soktu. Köle ordularının etrafını onlara düşman ve içlerine korku salan müthiş bir kış manzarası kuşatmıştı. Her yanda yine o kırıp parçaladıkları dar ağacı ve çarmıhı görüyorlardı. Gannicus'un homurdanmaları kesildi. Geceleri duvara yönelik köle akınları düzenliyordu. Bir seferinde Romalı muhafızları geriye sürdü ve çukurun büyük bir kısmını doldurdu. Romalılar dağınık bir biçimde Crassus'un kampına geri çekildiler. O zamandır ki Gannicus bir sürü esir elde etti. Bunlardan biri duvarın yanında ele geçen bir tribünüstü. Cermen esirlere baktı ve meşalelerin ışığında derin bir düşünceye daldı. Sorguçlu miğferi ısıran rüzgarda ötüyordu. Derken ağız dolusu bir kahkaha eşliğinde emrini verdi. Ve o gece Crassus'un kampında duvarı tekrar geri alma hazırlığı yapan Romalılar, sabah vakti yaklaşıp da karanlık yarılırken çekiç sesleri ve tuhaf haykırışlar işittiler. Ve ortalık aydınlandığında kölelerin bir mil kadar geriye tekrar kendi hatlarına geri çekilmiş olduğunu gördüler. Ve yıkılmış duvarın üzerine bir sürü çarmıh dikilmişti. Üzerlerinde de Gannicus'un ele geçirdiği Romalılar geriliydi. Tribunus ve bir tanesi daha indirildiklerinde sağdılar. Fakat diğerleri geceleyin vücutları iltihaptan şişerek ölmüşlerdi. Ve köle ayaklanmasını sona erdirmenin bir tilkiyi girdiği delikten çıkarmaktan ibaret bir oyun olduğunu sanan lejyonerler gözlerini güneye doğru diktiler. Burada oynadıkları oyunu eskisi kadar keyifli bulmuyorlardı artık. Çadırında oturan ve gelecek adımı planlayan Crassus gülümsüyordu bir tek. Regium karadan ve denizden abluka altına alınacaktı. Ve gece öksürüp kan tüküren Gershom Ben Samballat yanında uyuyan Judith'in nefes seslerini dinlerken kadeşin portakal ağacı koruluklarını düşünüyor ve sıkıntılı kasvetli bir yürekle sonun gelip gelmediğini soruyordu kendi kendine. Zira aslında onun artık geldiğini düşünüyordu. Amma ve lakin Strategos daha önce onları kurtarmayı hep bilmişti. Bunu tekrar yapamaz mıydı? Bu türden bir umut soğuktan tir tir titreseler ve yiyecekleri suyunu çekse bile tüm köle ordusunun yüreğinde de tomurcuklanmıştı. Ve bu umut şimdi çılgın bir söylenti akışıyla iyice boyatmış çiçeğe durmuştu. Onun gücü, onun planları, Afrika prensleriyle nasıl ittifak kurduğu, bu prenslerin şimdi yelken açmış onun yardımına koştuğu, İberya'daki lejyonların ayaklandığı, Crassus'un onlarla uğraşmak üzere çağrılacağı, korsanların ikna edildiği ve özgür lejyonları Sicilya'ya götürmek üzere geri gelmekte oldukları ağızlardan düşmüyordu. Gecenin içinde uzun adımlarla Judith'in onu beklediği, deniz taşmasına karşı yapılmış setin üzerindeki eve dönerken, Gershom bütün bu lafların hayal ürününden ibaret olduğunu biliyordu. tüm kölelerin üzerine çullanan düşman bir dünyayla karşı karşıya bulunduğunu algılamanın altüst ediciliğiyle birden daha önce hiç tanımadığı kadar derin bir yalnızlık duygusuna gömülerek kadını tekrar yatağına almıştı. Zaman zaman aralarına kadının Pisane kampında boğduğu çocuğun gölgesi giriyordu. Judith'i soyunurken seyreden Gershom lambanın ışığında onu görüyordu. Ve bir ah çekiyordu Yahudi ve kadın ona doğru geliyordu eski bir yaranın sızladığını düşünerek. Aslında öyleydi de. Gershom'un karmakarışık olmuş sakalına, acı içindeki gözlerine bakıyordu Judith ve ne yapabileceğini soruyordu. Ve Yahudi homurdanıyordu, uyu. Fakat bu oğulun tapınakta güvercinlerin tüylerini mavi mavi parladığı mavi çinili avlularda onun yanında dua edebileceği, onunla birlikte bir adak getirebileceği, öldüğünde babasının ardından son ayini yaptırabileceği, Orta Doğu'nun rüzgarlarını, selam veren hasidim gruplarının haykırışını tanıyabileceği, onun Tanrı'ya adandığını gösteren kutsal sünnet törenine göğüs görebileceği geliyordu aklına. Ve kendi rahmiyle onun tohumunu meyvesini bir Romalı mızrağından korumak için öldüren bu kolu kanadı kırık kadına baktıkça Romalılardan asla efendi olarak nefret etmeyen, dünya sona erene kadar kölelerin var olacağını bilen Gershom'un yüreğini o soğuk Yahudi öfkesi dolduruyordu. Ah Strategos onları tekrar Romalıların üzerine sürseydi bir... Spartaküs Romalıların onu Regium'da kapana kıstırmak için inşa ettikleri duvara bakmaya iki kez gitti. İkinci defasında ona yanında hevesle at süren Castus eşlik ediyordu. Fakat aygırını durduran kendi hayallerine dalmış Spartaküs başka yerlerdeydi. Abollasına sarılmış yarımadayı bir kılıç kesiği gibi yararak dümdüz uzanan toprak seti seyrediyordu. Koyu renk toprak setin öte yanında yüksek bir yığın halinde yükseliyordu. Yakın tarafta ise sivri kazıkların koruduğu sıvı çamur içinde derin bir hendek vardı. Bunların ardında soğuk kış güneşinin aydınlattığı siperlerin üzerinde Romalı nöbetçilerin miğferleri parıldıyordu. Rüzgarla birlikte onların kampının kokuları, duman ve o dönemin kamplarının leş gibi kokusu geliyordu. Ufak tefek bir İberyalı, bir velites lideri, Titul, iki köle generalinin durup elleriyle hendeğin öte yanında at üstündeki bir grup Romalıyı işaret ettikleri yere yaklaştı atıyla. ''Bu zayıfın ta kendisi'' dedi. Böylece Spartaküs'le Crassus iki tarafın ok menzilinin dışından ilk kez baktılar birbirlerine. Rüzgarda Crassus'un pelerini vasat bedenine yapışıyordu. Mağrur ve zayıf yüzüyle siperlikli miğferinin altından dikkatle bakıyordu karşıya doğru. Tribünüslerinin dediği gibi bir tacirin pırıl pırıl gözler ve hırslı bir ağzın süslediği soğuk, haşin, kurnaz suratı. ''Bu gladyatörün ta kendisi'' diye mırıldandı bir tribünüs. Tüm İtalya'nın yakından bildiği o iri beyaz aygırın üzerindeydi Spartaküs. Abollası rüzgarda açılıp bedenini örten altın kaplamalı zırhını seriyordu ortaya. Üzerine bindiği büyük aygırla uyum sağlayan irilikte bir bedeni vardı. Romalılar yelin savurduğu uzamış Trakyalı saçlarını görebiliyorlardı. Zira köle miğfer takmamıştı. Crassus başını salladı. ''Daha çarmıhta da göreceğiz onu. Bir Sagittarius getirin.'' Bunun üzerine bir okçu getirdiler. Adam büyük bir yayı gerdi, rüzgar ondan yanaydı. Lakin mesafe çok uzaktı. Köle generalinin üç ok atılmasının ardından istifini hiç bozmadan durduğunu gördüler. Derken döndü ve atını kampına doğru sürdü. Romalılar da kendi kamplarına yöneldiler. Gökyüzünde katman bulutlar yoğunlaşıyordu. Ve o gece ayaz, Regina toprağı üzerindeki pençesini gevşetmeye başladı. İkinci kısım. Ertesi sabah kar düşmeye başladı. İlkin bir peri griye dönmüş İtalya göğünde kanat çırparcasına yağıyordu. Fakat gün ilerledikçe kanat büyüdü ve kar büyük salvolar halinde yoğunlaştı. Kölelerin birçoğu daha önce hiç kar görmemişti. Kapılardan dışarı dökülen kadınlar ve çocuklar yağan karı şaşkınlıktan ağızları bir karış açık seyrediyor, uçuşan taneciklere avuçlarını uzatıyorlardı. Zenciler onu tuz sanıp ellerini yalamaya başladılar. Ama o geride soğuk bir gevreklik hissi bırakarak hemen eriyordu. Galyalı ve Töton lejyonlarının titremesi geçmişti. Onlar bu nesneyi tanıyorlardı ve ondan herhangi bir tedirginlikleri yoktu. Ve karları öbek öbek yığarak, toplar halinde yuvarlayarak Krassus büstleri yaptılar ve bu büstleri pislik yağmuruna tuttular. Ve daha küçük kardan toplar yaparak onları kuzeyli adamların bu maskaralıklarını kamplarından şaşkınlık içinde seyreden doğulu ve Afrikalı kölelere fırlattılar. Kuzeyliler bütün bunları orman şafaklarının kar ve yazı geldiği Baltık civarından hatırlıyorlardı. Ve büyük dağları aşıp şimdiye kadar kendi topraklarına varmış olmak varken onları getirip bu dar kıstakta perişan eden Spartaküs'ten nefret ediyorlardı. Günün strategosu Kleon'du. Greg yanında iki Bitinyalıyla Regina sınırlarına gitti. Kıstakta Velites'in lideri Titül'ün bir ateşin başında öksürerek titrediği kampa ulaştı. Hadım Greg ona bakıp kibirli kibirli gülümsedi. ''Bir fırtına seni efendilerden daha mı fazla korkutuyor İberyalı? Bu zımbırtının kokolkun tükürüğünden fazla anlamı yok.'' Titül titredi. ''Müthişti, kaybolup gitmiş Batı adasının büyük beyaz fırtınaları. Sence tanrılar kurban mı istiyor?'' ''Romalı yürekleri istiyor hiç kuşkusuz,'' dedi Kleon ve atını sürüp yola devam etti. Köle setinin orada Bitinyalı lejyonu kente doğru geri giderken onun yerine Kastüs'ün Galyalılarının geçtiğini gördü. Kastüs çadırında tembelce uzanmıştı. ''Romalılarda bir hareket olmaz,'' dedi Kastüs. ''Bu fırtına daha sürer.''
''Spartaküs de öyle diyor.''
''Bugün gördün mü onu? Setin buraya gelecek mi?'' Kleon başını salladı. Galyalı'nın Trakyalı gladyatörü olan bu aşkı karşısında hissettiği belli belirsiz hayretle. Çok kişi aşıktı aslında ona ama bu hepsininkinden daha tuhaftı. Ve eski Yunanistan'da onay gören ve utanma gerektirmeyen bu tür aşklar olduğu için Kastüs'ün bu akıl almaz sadakatinde Kleon temelde bir gariplik görmüyordu. ''Strategos'un başka işleri var. Umudunu kes ondan Galyalı. O asla senin yatağına yatmayacak ya da sen onunkine.'' Kastüs kıpkırmızı oldu ve eli bıçağına gitti. Fakat hadım sadece o karanlık, bezgin gülümsemesiyle gülümsedi. Ve pelerinine sarılmış halde ve başını keskin rüzgara karşı eğerek atını sürüp uzaklaştı. Bitinyalıların kampında Gershon Ben Samballat'ı giysi, teçhizat, kumanya ve tüm askeri levazım listelerinin içine gömülmüş vaziyette buldu. Spartaküs istemişti bu listeleri ve karşısında Kleon'u gören Gershon sakalını öfkeyle çekiştirdi.
''Bu senin işin sanırım. Bahara kadar bu listelere ne ihtiyacımız var? Bahardan evvel harekete geçemeyiz ki. Tabii o zaman geçebilirsek.''
Spartaküs kendi planlarını yapıyor, kimseye danışmadan.
''Sakın, şüphesiz cehennemden çağrılan tanrısal Platon'un ruhuna danışıyor olmasın. Bak Greg, Gannicus yine lejyonların arasında isyan çıkarmaya çalışıyor.''
Kleon'un kılı kıpırdamadı, ağzını açıp esnedi. ''Biz özgür lejyonlara kötü gözle bakmayız. İsyan kışkırtıcılığı yapıyorsa Gannicus bizden değildir.'' Cermen odundan yapılmış kaba bir korunakta bir sedirin üzerinde uzanmış sıcak bira içiyordu. İki tarafında birer kadın ve yüzünde de tıka basa yemiş bir boğanın görüntüsü vardı. Kleon'un girişi onu pek hareketlendirmedi.
''Hiçbir şey yok, sadece kar var ve biz atalet içinde, Trakyalı hayaller dünyasında, öylece bekliyoruz burada.''
''Peki sen ne yapmasını isterdin onun?''
''Regina efendilerini defetmesini, onların boğazlarını kesmesini veya onları Regina setinin oraya sürmesini. Böylece şimdi onların gırtlağından geçen et de bizim olurdu. Ya da Sicilya'ya tekrar haber gönderip korsanlara daha büyük bir meblağ önermesini.''
Ya da Krassus'a haber gönderip serbest geçiş için izin vermesine karşılık Gannicus'un kellesini önermesini. Sen hayalcinin birisin İskityalı. Akşam çöküyordu kente geri dönerken. Onunla birlikte artan kar bir şans olarak da görülebilecek kör bir burgaç halini aldı. Gökyüzü şelale olmuş yeryüzüne akıyordu. Regium tepeleri ve vadileriyle beyaza büründü. Kırsalda veya kentte evlerine kapanmış efendiler, aç vaziyette öksüre öksüre ateşi zayıf mangalların üzerine kapanmışlardı. Baharı belki de göremeyeceklerinin farkındaydılar. Şimdiden kıtlık ve hastalık baş göstermişti. Ve biliyorlardı ki Krassus bahardan evvel harekete geçmeyecekti. Kleon Spartaküs'ü uyurken buldu. Ialo ile Mella da evde onun hemen ayak ucundaydılar. Greg gidip Strategos'un üzerinde bir örtüyle uyuduğu odadaki mangalın yanına oturdu. Dışarıda rüzgar Messina kentinin dar sokakları boyunca uluyordu. Kleon öylece oturup gözlerini mangala dikti. Atla bu kadar dolaşmak yormuştu onu. Düşünceleri fırtınanın yarattığı sarsıntıdan bulanıklaşmış, kirpiklerinin ucunda buz tutmuş karlar saçaklanmıştı. Bir ara Mella gelip içeri baktı. Sonra hadımın boş boş bakan gözleri karşısında geri çekilip uzaklaştı. Spartaküs yarı karanlıkta sessiz, adeta bir ölü gibi uyuyordu. Hangi tarafa? Nereye? Yapacakları bir sonraki hamle ne olabilirdi? Bahar gelecekti ve bu arada onları kapana kıstıran setlere taze Roma lejyonları yığılacak, tüm kışı bahar geldiğinde hazır olmak üzere eğitim ve talimle geçireceklerdi. Yiyecek sorunu olmayan, kılıçları yeni bilenmiş lejyonlar ve bunların karşısında açlıktan kırılan özgür lejyonlar ve boğazı geçen gemiler dolusu Romalı kente saldıracak, kent savunulamayacaktı. Zira Hiketas'ın yerini alacak bir mühendis bulamamışlardı. Bu son muydu? Yoksa Spartaküs yeniden ayağa kalkmayı başaracak mıydı? Şimdi evin her dondurucu rüzgar salvosunda sarsıldığını hissedebiliyordu. Ve kalabalık kente ev bulamayan kölelerin yattığı titreyen kamplar geldi aklına. İlk mahvolan kadınlarla çocuklar oluyordu. Sonunda bahar geldiğinde iyi bir savunma yapabilmek için erkeklere daha fazla yiyecek ayrılmalıydı. Fakat bu havada erkekler bile, özellikle de güneyli ve doğulu erkekler, orada karanlığın içinde dizi dizi ölüp gidiyorlardı. Spartaküs'ün uyanıp doğrulduğunu işitti. Trakyalı yarı karanlıkta gözlerini ona dikmişti. ''Kleon, kar hala yağıyor mu?'' ''Eskisinden de yoğun.'' dedi Greg. Gladyatör bir süre için dışarıdaki fırtınanın sesine kulak kesildi, sonra ayağa kalktı. ''Bu gece Regium'dan ayrılıyoruz.'' 3. kısım. Krasus'un yarımada boynuna enlemesine kazdırdığı Regine hendeğinin uzunluğu 300 stadyum, genişliği ve derinliği ise 4,5'ar metreydi. Kimse kuzeye ya da güneye geçemezdi ve o geceki fırtınada göz gözü görmez karda Centuriolar adamlarını bulundukları yerlerden setin oraya çekmişlerdi. Zira açıktaki hiçbir canlı yaratığın sağ kalması mümkün değildi. Romalıların kampı artık beyaz bir sargıyla sarılmıştı ve fırtına kah sulu sepken kah kar eşliğinde karanlıkta güneybatı yönünde öfke kusmaya devam ediyordu. Romalılar kamplarından kurtların ulumasını işitiyorlardı ve gecenin leş avcılarının yarım adayı pençesine alan bu kıtlıkta her zamankinden daha da aç halde her yanı sardıklarını biliyorlardı. Bu karanlıkta ve fırtınada hiçbir canlı yaşayamaz ya da uzun süre dayanamazdı. Bahar gelecekti, o zamana kadar. Köle ordusu Messina kentinden yürüyüşe geçti. Daha 10 stadyum ilerleyene kadar çok sayıda kayıp verdiler. Birçoğu rüzgarın kör salvoları arasında kaybolup tepelere dağıldılar ve ertesi gün efendiler tarafından çevrilip kılıçtan geçirildiler. Fakat ana gövde bir arada tutunmayı başardı. Atlılar hızlarını yürüyen kadınların ve kar kaplı yollarda gıcırtılar arasında ağır ağır ilerleyen yük dolu arabalarınkine uydurdular. Arabaların tekerlekleri Spartaküs'ün emriyle ses çıkarmamaları için hasırla sarılmıştı. Ve köle zırhları ve silahlarının gürültü yapabilecek her parçası da bezle sarılmıştı. Ve geceyi yarıp ilerleyen tüm ordu boyunca tek bir ışık görünmüyordu. Bazen yoğun bir kar fırtınası yükleniyordu yürüyen safların üzerine. O zaman bütün ordu duraksıyor, nefes nefese rüzgarın geldiği yöne doğru iki büklüm eğiliyorlar, Bitinyalılar öksürüyor ve boğulur gibi oluyorlar, Galyalılar ve Cermenler müthiş bir azimle direniyorlardı. Fakat şimdi hepsine düşe kalka ilerleyen ve sonsuz karanlığın ortasında nefesleri kesilen kadınlara bile büyük bir öfke duygusu ve enerji gelmişti. Köleler ağlaşarak ve küfürler savurarak ilerlemeye devam ediyorlardı. Kar girdapları arasında önlerini ancak bir el genişliği kadar görerek, nereye götürüldüklerinin, oraya ne kadar uzakta olduklarının ya da arkalarında kimleri kayıp verdiklerinin farkında bile olmadan. En önde Titül gidiyordu. Etrafı gladyatör muhafızlar tarafından sarılı Spartaküs ile Ialo da onun hemen arkasındaydı. Trakyalı İyalo bir eliyle Titül'ün atının kuyruğunu tutuyordu. Diğer elinde de en ufak bir ihanet işaretinde köle arkadaşının kalbine saplamak üzere bir bıçak vardı. Bu sakin ve sessizce atını süren ve yağan karın içine dikkatli gözlerle yoklayan Spartaküs'ün emriydi. Kar yoğunlaştıkça yoğunlaştı. Spartaküs artçılarla birlikte arkadan gelen Kleon'a iki kez mesaj gönderip her şeyin yolunda olup olmadığını sordu. Mesaj ağızdan ağıza gidiyordu. Galyalılar bir kısım heceleri yutarak konuştukları, o kendilerine özgü Latince argolarıyla kelimeleri nefes nefese aktarıyor, Cermenler mesajı gırtlaktan telaffuzlarıyla haykırıyor, Bitinyalılar onu yola aşağı fısıldayarak gönderiyorlardı. Böylece mesaj karanlıkta tökezleyen, ayakların doldurduğu yol boyunca ümitsiz yüzler ve sallanan omuzlar üzerine konan karın pırıltıları arasında gidiyordu. İki kez de mesaj ulaştı Kleon'a ve o da her şeyin yolunda olduğu haberini gönderdi geriye. Bu doğru olmasa da. Sonra hiçbir mesaj gelmedi. Çünkü artık kıstakta fırtına tüm gücüyle darbeler indirirken köleler lanetler okumaya başladılar ve mesaj iletmeyi bıraktılar. Tanrıların sonunda onları mahvetmeye karar verdiklerini, Spartaküs'ün kendini efendilere sattığını ve şimdi de onları ölsünler diye fırtınanın ortasına attığını düşünüyorlardı artık. Titül dizginleri çekti. Hendek! Strategos atını kenara doğru sürerek aşağıyı ve karşıyı görmeye çalıştı. Sonra geri dönüp onun doldurulmasını emretti. Bu imkansızdı ama yapıldı. Köleler karanlıkta gözlerinden yaşlar gelene dek müthiş bir mücadele verdiler. Soğuktan ağlaya ağlaya kocaman taşları kıstığa çektiler ve onları Romalıların hendeğine yuvarladılar. Büyük, karanlık çukuru toprak, ağaçlar ve yük arabalarıyla doldurdular. Fırtınanın kükreyişi onlar kan ter içinde uğraşırken bir çığlık halini aldı ve o Regine gecesinde rüzgar kocaman bir inilti taşıdı güneye doğru. Dördüncü kısım. Sabah oldu, rüzgar giderek dindi. Yine de ara sıra buz gibi bir esinti, yumuşak bir kar bulutunu sürüklenen bir çelenk gibi kefene sarılmış tepelerin üzerine savuruyordu. Tüm dünya fırtınanın tecavüzüne uğramış halde ve ormanlarda uluyan bir başka aç gün başlarken hala bir önceki günün açlığını doyuramamış kurtlar dışında sessizce yatıyordu. Romalıların kampı uyandı. Krassus çadırında titreye titreye uyumuştu. Güneyden ve bu soğuktan nefret ediyordu. Fakat sıcak şarabını getirdiklerinde onu çoktan zırhını kuşanmış buldular. Yarımadadan ayrılmaya karar vermişti. Tribünüslerini, köleleri bu tuzakta tutmak üzere bırakıp kendisi Roma'ya dönecek, bahar gelene dek şahsi işleriyle ilgilenecekti. Hızlı hızlı emirlerini verdi ve haber duyulunca kampın üzerinde bir rahatlama mırıltısı dolaştı. Lejyonlar sonunda biraz nefes alabileceklerdi. Hendeyin oradan geri çekilen muhafızlar titreye titreye tekrar görevlerinin başına döndüler. Fakat Centuriolar güney bölümüne geldiklerinde ağzı açık öylece baka kaldılar. Kar kapatamamıştı manzarayı. Hendeyin üçte biri geceleyin doldurulmuştu. Ve öfkeli rüzgarın karla kapladığı büyük kara bir yol, bir yılanın izi gibi Regium'dan öteye uzanıyor ve kuzeye geçip ufkun beyazlığının içine dalıyordu. Özgür lejyonlar çukuru doldurmuş, fırtınada Romalıların kampının yanından hissettirmeden yürüyüp geçmişti. Bahar onları kuzeye doğru ilerlerken karşılamaya hazırlanıyordu ve bir kez daha tüm İtalya gladyatörün ayaklarının altına serilmişti.